Conways diye uçak gemisinde tam yetkili kurulların yaptığı olağanüstü toplantıda bir ara taraflar arasında varılan anlaşmaya göre, dünya dışı bir uygarlığa geçmiş bulunan 1-2 ve 2-1 kodlu uzay adamlarına iletmek üzere Parite Yörünge İstasyonu'na yeni bir bildiri gönderilmesine karar verildi. Bildiri iki uzay adamının herhangi bir eyleme geçmelerini, ortak yönetim merkezinin yönergesi gelinceye dek yerlerinden ayrılmamalarını kesin bir dille duyuruyordu. Toplantı eskisi gibi kapalı kapılar ardında sürüyordu. Convency uçak gemisinin yeri gene Büyük Okyanus'ta, Aleut Adaları'nın güneyinde, San Francisco ile Vladivostok arasında kuş uçuşu tam orta noktadaydı. Gemi yerinden hiç kıpırdamıyordu. Dünyada hiç kimse galaksiler arası önemli bir olay yaşadığını öğrenememişti. Kavrayıcı yıldızının çevresinde dünya dışı bir uygarlığın keşfedildiğini, bu gezegende yaşayan akıllı yaratıkların dünyalılara karşılıklı ilişki kurmayı önerdiklerini kimse bilmiyordu. Olağanüstü toplantıda iki tarafın temsilcileri bu beklenmedik büyük sorunun çözümü için ardı arası gelmeyen tartışmalara girişmişlerdi. İlişkiye yanaşmalı mı, yanaşmamalı mıydı? Her kurul üyesinin önünde konuyla ilgili dosyalar duruyordu. Bu dosyalarda 1-2 ve 2-1 kodlu uzay adamlarının gönderdikleri bilgilerin tam metinleri de vardı. Belgelerdeki her düşünce inceleniyor, her söz gözden geçiriliyordu. Orman göğsü gezegeninde mantıklı bir yaşamın varlığıyla ilgili bütün ayrıntılar göz önüne alınırken, o gezegendeki uygarlığın her şeyden önce dünyadaki insanlara etkisi, insan deneyimlerine uyarlanıp uyarlanamayacağı, ayrıca iki ülkenin çıkarlarıyla ters düşüp düşmeyeceği inceden inceye hesaplanıyordu. Daha önce böyle sorunlarla hiç karşılaşılmamıştı. O yüzden sorunun bir an önce en iyi biçimde çözüme bağlanması gerekiyordu. Büyük Okyanus'ta eskisi gibi fırtına bütün gücüyle sürüyordu. Kutlubayev ailesinin o yaz sarı özek bozkırının sıcağına katlandığını, pılısını pırtısını toplayıp kaçmaya kalkmadığını gören Boranlılar, onların artık orada kalacağını, Boranlı'da tutunmaya çalışacaklarını anladılar. Abu Talip Kutlubayev belli bir biçimde canlanmış, güç yaşam koşullarını benimsemişti. Herkesle birlikte o ağır yükü taşımaya gönüllüydü. Gene de orada yaşayan herkes gibi o da Boranlı'nın dünyanın en berbat yeri olduğunu söylemeye hakkı vardı. Nasıl olmasın ki? İçilecek, kullanılacak suyu bile demiryolu tankeriyle getiriliyor. Ama canınız şöyle taze bir su içmek isterse deveye semer vurup tulumlarla ta cehennemin dibine gitmek gerekiyordu. Bunu da yapsa yapsa ancak kazan kapla yedigeyi göze alıp yapabilirlerdi. 1952 yılında bu böyleydi. 1960'larda durağı yer değirmeninin ürettiği elektrikle işleyen bir tulumbanın gelişine değin de böyle kaldı. Ama o yıllar düşlerinde böyle bir tulumba görseler hayra yormazlardı. Bütün bunlara karşın Abu Talip ne Boranlı durağını ne Sarı Özek Bozkırını kötülemeye kalkmıyor, çektiği sıkıntılardan dolayı lanetlemiyordu. İyi bir şeyi iyi, kötü bir şeyi de kötü olarak karşılıyor, böyle kabul ediyordu. Yaşanılan yörenin hiçbir zaman kendi suçu olamazdı. Orada tutunup tutunamayacağına insan kendisi karar vermeliydi. Kalmaya karar verenler ellerinden geldiğince yaşam koşullarını düzeltmeye çalışıyorlardı. Kutlubayevler yerlerinin Boranlı olduğu, başka bir yere gidemeyecekleri kanısına kesinlikle varınca oraya temelli yerleşmek azmiyle işlere dört elle sarıldılar. Durakta her gün ya da her vardiyada devletin işleri vardı, boş zamanlarındaysa gene çalışma bitmiyordu. Derme çatma barakasını, kış yaşantısını hazırlama işine sıvanınca Abu Talip sıkıştı, eli ayağı dolaştı. Evin sobayla ısınmasını ayarlanacak, kapılar pekiştirilip pencere çerçeveleri düzene sokulacaktı. Adamcağızın bu konularda fazla bir el yatkınlığı yoktu. Yedige'ye yardıma koştu, gereçlerini verdi, malzeme bulup getirdi. Barakanın küçük ambarının yanına yere kiler kazmaya sıra gelince bu sefer kazankap yardım elini uzattı. Üçü el ele vererek küçük bir kiler yaptılar, üstüne eski traverslerle kapadıktan sonra samanla kirli toprakla örttüler, hayvanlar yanlışlıkla bodruma düşmesin diye de üstüne sağlam bir çatı çattılar. Onlar çalışırken Abu Talib'in iki oğlu yanlarından hiç eksik olmadı. Biraz ayaklarına dolaşsalar da neşelerini arttırıyorlardı küçük yaramazlar. Bu arada Yedige ile Kazankap Kutluba evlere bir şeyler vermeyi de tasarlıyorlardı. Ufak tefek eşyalar yanında baharda samal bir deve armağan etmeyi kararlaştırdılar. Her şeyden önce Abu Talip deve sağmayı öğrenmeliydi. Deve inek gibi sağılmazdı. Ayakta durarak sağılırdı bu hayvan. Ayrıca bozkırda otlarken peşini kovalamak, yavrusuna bakmak, zamanında meme verip zamanında almak da önemliydi. Bu işlerden anlamayan beceremezdi. Yedige'yi en çok sevindiren Abu Talib'in hep ev işleriyle uğraşması, her iki ailenin çocuklarıyla ilgilenmesi, karısıyla birlikte onlara okumayı, yazmayı, resim yapmayı öğretmesi değil, aynı zamanda Boranlı durağının ıssızlığında bile yalnızlığını yenip kendine özel uğraşlarına verebilmesiydi. Abu Talip Kutlubayev aydın, kültürlü bir adamdı. Kitap okumak, yazı yazmak onun her zaman yapması gereken şeylerdi. İşte o da bunları yapıyordu. Yedige böyle bir dostu olduğu için gizli gizli gurur duyuyordu. Onun sık sık Sarı Özek bozkırlarına gelen yer bilimci Yelizaroğlu'yla sıkı dostluk kurması boşuna değildi. Okumuş, bilgili kişileri sayar severdi. İşte Abu Talip de böyle insanlardan biriydi. Ancak düşüncelerini herkese açmaz, içinde saklardı. Gene de Yedige ile aralarında bu konularda uzun bir konuşma oldu. Bir akşam hat boyundaki çalışmalarını bitirmişler, evlerine dönüyorlardı. O gün 7 kilometre ileride, kışın sık sık karın demir yolunu tıkadığı yerde kar siperi dikmişlerdi. Güz mevsimi yeni başlamakla birlikte karlar bastırmadan kışa hazırlanmak gerekiyordu. Güzel bir akşam havası vardı, insanın böyle havalarda bir dostuyla dertleşesi gelirdi. Sarı Özek bozkırını akşam kızıllığının puslu alacakaranlığı örtmüştü. Durgun havalarda Azak Gölü'nün dibi de sandaldan böyle sisli görünürdü. Abu, seni geceleri hep pencerenin önünde otururken görüyorum. Yanında da lamba duruyor. Bir şey mi yazıyorsun yoksa öteberi mi onarıyorsun diye sordu Abu Talib'e. Küreyi bir omuzdan ötekine aktaran Abu Talip istekle karşılık verdi. Bir şeyler yapıyoruz işte. Çalışma masam yok da. Bizim yumurcaklar yatınca Zaripa kitap okuyor, ben de savaşla ilgili, özellikle Yugoslavya ile ilgili anılarımı yazıyorum. Hatırımda ne kaldıysa işte. Zaman geçiyor, yaşananlar durmadan gerilere gidiyor. Bir süre sustu. Çocuklar için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünürüm hep. Karınlarını doyurmak, giyirmek, bir şeyler öğretmek, bunları elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın çektiği sıkıntıları ben de çektim, yaşadım. Böylesini Tanrı bir daha kimsenin başına vermesin. Eh, daha soluk alıp yaşadığımıza göre böyle bir fırsatı niçin değerlendirmeyelim? Eğer başkalarına söyleyeceğim bir şey varsa bunu önce çocuklarıma söylemeliyim. Nasıl yaşadığımı aşağı yukarı bilmeli çocuklarım. Onları dünyaya getirdiğimize göre buna zorunluyuz. En azından ben böyle düşünüyorum. Elbette herkes için geçerli olan ortak doğrular vardır. Bunun yanında gene de her insanın kendi özel anlayışı bulunur. İşte bu anlayış yaşayan kişiyle birlikte kaybolur gider. İnsanoğlu yaşadığı sürece ölümle dirim arasındaki halkalardan birçok kez geçer, birçok kez ölümle yüz yüze geldiği halde yaşama şansını yitirmez. İşte böyleleri acı tatlı, yanlış doğru pek çok olayla karşılaşırlar, iyi ile kötüyü birlikte tadarlar. Yedige Abu Talib'in konuşmasını kesti. Dur bir dakika. Belki de doğru şeyler söylüyorsun ama şunu anlamıyorum. Senin ufaklıkların daha sümükleri akıyor. Berberin tıraş makinesinden korkuyorlar. Bunlar yazdıklarını nasıl değerlendirecekler? İşte ben de o yüzden yazıyorum ya. Yazdıklarımı onlar için saklayacağım. Yaşasam da ölsem de başka kimse bilmeyecek. 3 gündür buna kafa yoruyorum. Düşünürken geçen gün az kaldı trenin altında ezilecektim. Kazankap yetişti de aşağı itiverdi. Çocukların oturup kalkıp dua etsinler. Gene şansın varmış. Ben yetişmesem ne olacaktı diye kızdı bana. Bunu fırsat bilen Yedige, Abu Talib'in dalgınlığıyla ilgili bir uyarı da kendisi yapmak istedi. Haklı adam, bunu sana ben de söyledim. Zaripa da söyledi. Tren yolunda sanki lokomotif raydan çıkıp yolu sana bırakmak zorundaymış gibi yürüyorsun. Orada yürümenin kuralları var. Okumuş adamsın, bunu kendiliğinden bilmen gerekir. Demir yolunda çalışıyorsun ama tarlada yürür gibi sağına soluna baktığın yok. Şaka değil, trenin altına girersin vallahi. Abu Talib'in suratı asıldı. Eh, başımıza böyle bir şey gelirse başkasını suçlamazlar herhalde. Şimdi beni dinle. Söyleyeceklerini sonra söylersin. Söz açıldı da onun için söyledim. Eski zamanlarda insanlar çocuklarına kalıt, miras bırakırlarmış. Kalıt onların iyiliğine mi olurdu, kötülüğüne mi, orası duruma göre değişirdi. Bırakılan kalıtlar ve bunları alan insanların ne olduğuyla ilgili bir sürü kitap yazılmış, masallar anlatılmış, piyesler oynanmıştır. Niçin? Çünkü kalıtı oluşturan malın kazanılmasında haksızlıklar yatardı. Başkasının emeğiyle, başkasının sırtından kazanılırdı bu mallar. O yüzden ta başından içinde kötülüğü, günahı, haksızlığı taşırdı. Ben böyle bir beladan kurtulduğumuz için kıvançlıyım. Benim bırakacağım kalıta gelince bunun kimseye zararı dokunmaz. Yaşamın özünü, savaşta görüp geçirdiklerimi not edip bırakacağım çocuklarıma. Eh, bundan başkaca da zenginliğim yok. Sarı Özek çöllerine işte bu düşünceyle geldim. Yaşam durmadan beni sıkıştırdı, yok olayım, yiteyim diye ite ite buraya kadar sürdü. Eğer gördüklerimi, öğrendiklerimi yazıp çocuklarıma bırakırsam bir gün varlığım onların benliğinde uzar gider. Benim yapamadıklarımı belki onlar başarırlar. Biliyorum onların yaşamı bizimkine göre daha zorlaşacak. Onun için küçükten akıllarını başlarına toplasınlar. Her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Abu Talib'in ağzından böyle sözler işitmek Yedige'yi epeyce şaşırtmıştı. İnsan yeryüzündeki varoluş nedenini böyle de anlayabilirdi demek ki. Gene de şaşırdığı şeyi açıklığa kavuşturmaya karar verdi. Herkes çocuklarımızın bizden daha rahat yaşayacağına inanıyor. Geçenlerde radyoda da aynı şeyleri söylüyorlardı. Oysa sen onların daha zor koşullarda yaşayacaklarını söylüyorsun. Atom savaşı olacak da onun için mi? Yalnız onun için değil. Artık kolay kolay savaş olmaz. Olsa bile uzun bir süre sonra. Ayrıca ekmek sorunu da değil. Biliyor musun? Zaman makinesi gitgide hızlanıyor. Çocuklarımız her şeye kendi güç ve akıllarıyla erişmek zorunda kalacaklar. Bir zaman geçince de bizim sorumluluğumuzu taşıyacaklar. Düşünmek insana her zaman zor gelmiştir. Onun için onların yaşamı bizimkinden zor olacak. Yedige'yi düşünmenin niçin her zaman zor geldiğini sormadı ona. Sonraları bu konuşmayı anımsadıkça neden sorma diye acındı durdu. Oysa sormak, bunun anlamını iyice kavramak gerekirdi. Abu Talib, Yedige'nin kafasındaki bulanıklığa yanıt verircesine, "Bunları şunun için söylüyorum. Küçük çocuklar büyüklerin her şeyi bildiklerini, güçlerinin her şeye yettiğini sanırlar," dedi. "Büyüyünce bir de bakarlar ki öğretmenleri, yani bizler, sandıkları gibi her şeyi bilen, her şeyin üstesinden gelen kişiler değiliz. Eski öğütçüleri alay edilebilecek, neredeyse acınacak bir duruma düşmüşler. Zaman makinesinin dönüşü gittikçe hızlanıyor. Bununla birlikte kendi hakkımızda son sözü gene kendimiz söylemeliyiz. Atalarımız bunu söylenceler, masallar yoluyla yapmaya çalışmışlar. Kendilerinden sonraki kuşaklara büyüklüklerini bu yolla kanıtlamak istiyorlardı. Onlarla ilgili yargımızı şimdi biz de bu söylencelere bakıp veriyoruz. Büyümekte olan çocuklarım için benim yaptığım da aynı. Ancak benim söylencelerim savaş yıllarımdır. Partizanlarla birlikte yaşadığım olayları defterlere geçiriyorum. Gördüklerimi, geçirdiklerimi, yaşadıklarımı yazıyorum tek tek. Büyüdüklerinde bunların işlerine yarayacağına inanıyorum. Tasarılarım yalnız bunlar değil. Biliyorum, Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında büyüyecekler. Adam olduklarında hiç işe yaramaz bir yerde yetişmediklerini görsünler. Eski türkülerimizi de kaydediyorum teker teker. Zamanla bunların hepsi yok olup gidecek. Bence türküler eski çağlardan bizlere kalmış birer haberdir. Senin Ukubala çok türkü biliyor. Bana bunlardan aklına geldikçe söyleyecek. Yedige'yi karısıyla ilgili sözleri işitince koltukları kabardı. Yo, bilmez olur mu? Aral Gölü kıyısında doğmuş büyümüş Aral Kazaklarıyız ne de olsa. Göle çıkınca türkü söylerdik. Göl anlardı bizi. Yürekten kopup gelen sözler onun da hoşuna giderdi. Söylediklerine bütünüyle katılıyorum. Geçenlerde yazdıklarımı baştan başa bir okuyayım dedim. Ah görsen, Zaripye ile ikimizin de gözlerinden yaşlar geldi. Eskiden ne güzel türküler yakarlarmış. Her türkü bir tarih sanki. İnsanlar cap canlı yaşıyorlar içinde. Onlarla yürek yürüye olmak istiyorsunuz. Onlarla birlikte sevmek, birlikte acı çekmek geliyor içinizden. Eskilerin bize bıraktıkları canlı anılar bunlar. Kazankap'ın karısı Bökke yengeyi kandırmaya çalışıyorum şimdi de. Kara Kalpak türkülerini söylesin de yazayım diye. Elimizde bir de Kara Kalpak türkü defteri bulunsun. Hat boyunca ağır ağır yürüyorlardı. Az bulunur saatlerden biriydi bu. Derin bir iç çekiş gibi insanı rahatlatan, güz öncesi akşamının son dakikalarını yaşıyorlardı. Sarı Özek'te ne orman, ne ırmak, ne de ekili tarla vardı. Bununla birlikte yavaş yavaş sönen güneş durmadan değişen ışık ve gölge oyunları sayesinde Bozkır'ın yüzeyinde bütün güzellikler taslamanmış gibi bir izlenim bırakıyordu insanın üzerinde. İnsanın soluğunu kesen, uçsuz bucaksız genişliğin bulanık, kımıltılı mavi menevişleri ruhunuzu canlandırıyor, uzun yıllar yaşamak, çok düşünmek isteği uyandırıyordu içinizde. Sonradan yeniden dönmek üzere kafasından bir süreliğine uzaklaştırdığı şeyi birden anımsamış gibi Abu Talip, "Şey Yedigey, çoktandır sana sormak istiyordum," dedi. "Dönen bay kuşu, doğada bu adda bir kuş bulunduğuna inanıyor musun? Böyle bir kuş gördün mü hiç?" "Bu bir efsane canım." "Anlıyorum, fakat biliyor musun, efsanenin temelinde bazen bir olay, gerçekte olmuş bir şey yatar. Alalım bizim Semireçi yöresindeki sarı asma türünden kuşu. Bu kuş dağ çalıları arasında, ağaçlıklarda gün boyu öter durur, öterken nişanlım kim, nişanlın kim der gibidir. Bir çeşit oyun, ses benzeşmesi bu. Ayrıca neden öyle öttüğünün bir de masalı var. Dönen baykuşu için de aynı ses benzerliği söz konusu olamaz mı? Kim bilir, belki Bozkır'da dönen bay adına benzer bir ses çıkaran kuşlar vardır. Efsaneye de o yüzden girmiştir belki. Bilmiyorum, işi bu yönüyle hiç düşünmedim. Sarı Özek yöresinden çok gelip geçtim ama ne böyle adlandırılan ne de böyle öten bir kuşa rastlamadım. Bana kalırsa yoktur böyle bir kuş. Belki de. Yedigey birden telaşlandı. Kuş yoktur diyorum ama bu duruma göre anlatılan efsane de tümüyle uyduruk değildir herhalde. Neden uyduruk olsun? Anabeyit gömütlüğü ne güne duruyor? Boşuna mı anabeyit demişler oraya? Aslında ben Dönenbay adında bir kuşun olduğuna inanıyorum. Bir zaman gelecek, bir rastlayan çıkacak bu kuşa. Çocuklar için böyle yazacağım. Çocuklar için yazacaksan ona bir diyeceğim yok. Yedigey'in bildiği kadarıyla Nayman Ana adlı Sarı Özek efsanesini yalnızca iki kişi kağıda dökmüşlerdi. İlkini çocuklarına kalsın diye 1952 yılında Abu Talip Kutlubayev yazmıştı. Bu yazı kayboldu gitti. Olanlardan dolayı öylesine üzgündü ki yazıyı düşünmeye fırsat bulamadı. Birkaç yıl sonra 1957'de ikinci kez Yelizarov Afanasi Ivanoviç yazdı. Şimdi Yelizarov da yok. Öldü. El yazması öbür kağıtları arasında Almaata'da kalmış olabilir. Gerek Abu Talip gerekse Yelizarov destanı Kazankap'ın ağzından yazmışlardı. Ama Kazankap anlatırken Yedigey de kimi yerde anımsatmada bulundu, kimi yerleri yorumladı. Süslü örtünün üstünde hörgüçler arasında sallana sallana giderken Yedigey, "Vay canına, aradan geçen şu zamana bakın," diye düşündü. Bütün bunlar olalı ne de çok zaman geçmiş, şimdi de Kazankap'ın kendisini götürüyordu Anabeyit gömütlüğüne. Bir çizgi dönüp dolaşarak başladığı yerde yeniden kapanmış gibiydi. Bir efsane anlatıcısı öyküsünü belleğinde taşıyıp başkalarına aktardığı bir gömütlüğe son uykusunu uyumak üzere gidiyordu şimdi. Bozkır'ın ortasında arkada Belarus marka yol kazma makinesi, onun önünde yedeğinde vagon koşulu bir traktörden oluşan garip cenaze alayının başında devesi Karanar'ın sırtında ağır ağır ilerleyen Boranlı Yedigey hüzünlü düşüncelere dalmıştı. "Şimdi yalnız ikimiz kaldık. Sen Anabeyit ve Yedigey. Yakında ben de geleceğim sana. Kendi yerimi alacağım. İşin sonu oraya gidiyor," dedi. Kızıl tüylü yolbars gönüllü olarak katıldığı cenaze alayının kimi zaman arkasında koşuyordu, kimi zaman önünde, kimi zaman yanda bir yerde. Bazen de kısa süreliğine kayboluyordu ortadan. Kuyruğunu dik tutuşundan, sağa sola dik dik bakışından cenaze sahiplerinden biri olduğu anlaşılıyordu. Güneş tepeye yükselmiş, öyle olmuştu. Anabeyit gömütlüğüne uzak sayılmazlardı artık.